Ayrım 18. Sayfa 180'den devam. Yahudi fıkraları içeren diğer birkaç kitap ise en güzel Yahudi kaynana fıkraları, en güzel Yahudi cimri fıkraları, Yahudi fıkralarıdır. Araştırmacının Türk edebiyatına saptadığı Yahudi tipleriyle ilgili olarak verdiği örnekler arasında bulunan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1919'da yayınlanan Toraman ve 1921'de yayınlanan Eşkıya İninde adlı romanında Yahudilere yakışırılan sıfatlar gene olumsuz izlenimler yaratır. İcra ettikleri meslekler ticaret, sarraflık, amaçları bu işlerden çıkar sağlamaktır. Romanlarda da birincil bir rol almazlar. Aynı durumda Ercümen de Ekrem Taluğ'un 1910'larda yazdığı sanılan romanı da geçerlidir. Ayrıca işgal yıllarında bağımsızlık mücadelesi verilirken gayrimüslim azınlıkların ticaret hayatındaki egemenliklerinin Müslüman çoğunluk üzerine yarattığı tepki de yansımaktadır. 1991'de yayınlanan Ömer Madra'nın Romanımla Bir Ses ve Ali Neyzi Gökdere'nin 1993'te yayınlanan Kitap adlı romandaki Yahudi kahramanlar modern genç kişilerdir. Ailelerin tüccar sanayi durumlarını kendilerini sürdürmek istememekte, yakın bir geçmişe de kendilerine biçilmiş bu kalıpların dışına, yani sinemacı, sanatçı, yazar ve bazıları çıkmak istemekte ve bir kimlik arayışı içine bulmaktadırlar. 1950'li yıllardan başlayarak birçok öykü ve romanda da Yahudi kadını, diğer azınlık kadınları gibi erkeklerin fantezileri doyurabilen bağımsız kadın tipleri olarak işlemeye başlanır. Bunun örneğine Sait Faik'in bazı öykü ve romanlarında, Oktay Akbal'ın Ester ve Rozası'nda rastlanır. Necati Cumalı'nın Yakup'un Koyunları adlı kitabında aynı temaya yer verilir. Ayrıca İsrail'e göç eden Türkiye Yahudilerin öykülerinden de bahsedilir. Ne? Türk Yahudilerinde eski meslekler ve devlet hizmetinde Yahudiler. A. Eski meslekler. 16. yüzyıldan itibaren gelişme gösteren Safed ve Selanik kentleri kalkınmalarını tekstil ürünleri ve hazır giyim eşyalarının imalat sanayiyle borçludurlar. Yün, Makedonya ve diğer Balkan ülkelerine ithal ediliyor ve Edirne üzerinden Marmara limanları dahil olmak üzere ihraç ediliyordu. İplik evlerde kadınlar tarafından bükülüyor, kumaş dokunması atölyelerde gerçekleştiriliyordu. Kumaş boyama işi eski zamanlardan bir Yahudi mesleğiydi. Ayrıca deri ticareti Orta Doğu'daki Yahudilerin işgal sahasındaydı. Kıymetli taşlar, altın ve gümüş işçiliğini kapsayan kuyumculuk, kaşer nitelikteki beyaz peynir gibi gıda üretimi, sarraflık da Yahudilerin iştigal sahası dahilindeydi. 1638'de 4. Murat huzurunda yapılan bir geçit töreninde bulunan esnaflardan bahseden Evliya Çelebi, Yahudilerin icra ettikleri bazı mesleklerden söz eder. Tasfiyeciler yani kalıpçılar, inciciler, kuyumculuk tasfiyecileri, kibrit asidi hazırlayıcıları vesaire, Baron da Totta, Yahudilerin domuz kılı ile yapılan bir her nevi eşya, fuluar yani çuha vesaireyi basmaya mahsus alet. Fener imalatı ile uğraştıklarını benimsemektedir. Öte yandan devletin vergilerinin, harçlarının, resimlerinin ve tekellerinin tahsilatında da Yahudiler görevlendirilmişti. Ancak bu meslek halk arasında antipati yaratan türdendi. Keza mümessillik ve acentelerdeki Yahudiler alım ve satım işlerine sabit komisyonlarda alıyorlardı. Kapitülasyonlar yabancı tebaalı Yahudi tacirlere, Hristiyan yabancı tebaalıları olduğu gibi koruma sağlıyordu. 18. yüzyılın sonlarına doğru giderek bozulan Osmanlı maliyesi, yabancı elçiliklerin elindeki kapitülasyonlarla rekabet etmek için Osmanlı vatandaşı gayrimüslimlere de ticari aracılıklar ve vergi muafiyetleri sağlayan beratlar satmaya başladı. Bunlardan özellikle Ermeni, Osmanlı ve Rum vatandaşları yararlandı. Yahudilerin sosyoekonomik statülerindeki gerileme bu olanaktan kısıtlı bir şekilde olumlu yönde etkilendi. Esasen imparatorluktaki Yahudilerin çoğunluğunun zengin olduğunu sanmak yanlış olur. Bilakis tekstil sektöründeki işçilerin çoğu fakir kadınlardı. İthal ürünlerini pazarlayan Yahudilerin çoğu bunu taşrada çoğunlukla takas usulü ve cüzi karlarla gerçekleştiriyorlardı. Safed, Kudüs ve Hebron gibi Filistin kentlerindeki Yahudiler ise imparatorluğun diğer yerlerinden gönderilen ihanelerle yani haluka ile geçimlerini sürdürecek düzeyde fakirdiler. Yahudilerin maddi ve manevi kalkınmasını amaç edinen Evrensel Yahudi İttifakı yani Alliance Israelite Universal adlı 1860'ta Paris'te kurulan örgüt sayesinde Akdeniz Havzası'nda tarım okulları ve çıraklık kuruluşları alanında yapılan çalışmalarla birçok meslek ve
çıraklık Yahudilerin maddi ve manevi kalkınmasını amaç edenen Evrensel Yahudi İttifakı, yani Alliance Israelite Universal adlı 1860'ta Paris'te kurulan örgüt sayesinde Akdeniz Havzası'nda tarım okulları ve çıraklık kuruluşları alanında yapılan çalışmalarla birçok meslek dalında eğitimli Türk Yahudisi yetişmiştir. Bu meslekler arasında terzilik, tenekecilik, şekercilik, ayakkabıcılık, ciltçilik, şapkacılık, marangozluk, eczacılık, saatçilik, berberlik, sandıkçılık, halıcılık, badanacılık, fotoğrafçılık, tipografyacılık, fıçıcılık ve bazıları bulunmaktaydı. 1880-1900 yıllarında Edirne ve İzmir'de bazı önemli Yahudi patronların mesleki eğitimleri konusunda yapılan araştırmanın sonuç tablosuna alınan bu bilgilere göre A, I, U dışından gelenlerin miktarı A, I, U kökenli okul mezunlarından 6 misli fazlaydı. Ayrıca A, I, U kökenli olmayan meslekler de vardı. Örneğin özellikle o yıllarda Edirne'de en yaygın iş kolu olan Türk usulü terzilik, sobacılık, çilingirlik, camcılık, fırıncılık, duvarcılık, kumaş boyacılığı, sigara kağıdı imalatçılığı, ibrikçilik, bıçakçılık, şeritçilik, kalaycılık, mermercilik, cilacılık, hırdavatçılık, tütün imalatçılığı gibi az sayıdaki meslek dalında da Yahudiler faaliyet göstermekteydi. Aslında A, I, U okullarında mezun olanların yaklaşık üçte birinden fazlası ortayı aşmayan kötü ekonomik düzeyin içindeydiler. Bu yüzden daha çabuk fırsat sağlayan mesleklere yönelme eğilimler ortaya çıkmıştır. Örneğin A, I, U Edirne okulundan mezun olanların dörtte biri satıcılığa, yani ayakkabı, demir ve bakır eşya, un satıcılığı gibi yönelmişti. Tüccar, bankacı, simsar, sarraf yüksek orandaydı. Satıcılar ile bu iş kolları bireye geldiğinde Yahudi gençlerinin yaklaşık yarısı zanaatkarlığın dışında ticaretle meşgul görünüyordu. Meyhaneci, eskici, hizmetçi gibi işlere yönelenlerin sayısı ise pek azdı. Öğretmenlik ve cerrahlık gibi uzmanlık gerektiren mesleklerde de aynı durum söz konusuydu. Bunun nedeni öğrencilerin Yahudi cemaatlerinin düzenli olmayan yaşama koşullarından soyutlanmamasıydı. Örneğin bu devirlerde İzmir gibi ekonomik gücü hayli belirgin bir kentte 5000 Yahudi aile reisinin sadece onda biri dükkan ya da kendi el işini yönetebileceği bir mekana sahipti. Geçici ya da zorunlu olarak yapılan işler arasında taşımacılık, sebze meyve satıcılığı ve ayak işleri vardı. Ayrıca dilencilik de yaygındı. Diğer basit meslekler arasında Staniadores adı verilen kişilerin yaptığı mutfak ve tencere kapları parlatmacılığı, suculuk, Balat ve Hasköy arasında insanları bir kıyıdan diğerine taşımaya gerçekleştiren kayıkçılık, yorgancılık gibi işler de vardı. Ayrıca Yahudiler küçük meslekleri hep hor görmüş ve bu meslekleri icra etmemeyi tercih etmişlerdir. Bu meslekten olanlara alt tabaka gözüyle bakılmış ve bu meslekler zamanla ortadan kaybolup gitmiştir. Bugünkü itfaiyeciliğin yerini tutan ve Yahudilerin de rağbet ettiği tulumbacılık doğal olarak tarihe karışmıştır. Yahudilerin iştigal sahalarından biri de esham ve tahvilat, yani menkul değerler alım satımı, yani borsa bankerliğiydi. Osmanlı Bankası Galata Borsası'nın tek önemli finansman kaynağıydı. Ancak bu bankaya düzenlenen bir baskın nedeniyle oluşan moratoryumda Yahudiler dahil olmak üzere birçok sarraf ve mübayacı iflas etmiş veya işi bırakmıştı. Abraham Camondo borsanın ilk krallarından biriydi. 1918'de bu bankerin terekesinde 176 emlak vardı. Bunların en küçüğü 50 odalı bir handı. Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı topraklarında çoğu İstanbul'da olmak üzere 78 kuruluş dokuma sektörünü oluşturuyordu. Bu sektörde yer alan elbise, çamaşır, kravat, gömlek, şapka ve buna bağlı olarak gelişen şemsiye yapımında Anjel, Sigala, Yeşula gibi Yahudi kuruluşları da vardı. Mesela Yeşula gömlek ve kravat ürünüydü. Ayrıca pijama işi de yapıyordu. İzmir'de Moiz ve Avram Antibi kardeşlerin fanila fabrikası 1879'un 9 büyük firmasından biriydi. Moiz Rabeno ise İstanbul Financılar da perdecilik konusunda bir liderlik sağlamıştı. Lazzaro Franco adlı ünlü mefruşat markası 1860'ta kurulmuştu ve halen çok kişinin hafızasındadır. Yahudiler sigara kağıdı imalatında da önde geliyorlardı. Selanikli Menase, İstanbul çakmakçılarla faaliyet gösteriyor, aynı dönemde 1910-1915 arasında Moiz Kaon ve Avram Mayorkas bu alanın diğer isimli olarak sivriliyordu. Daha önceki bölümlerde görüldüğü gibi Yahudiler Avrupalılarla temas konusunda başta gelen aracılardı. Mali meselelerin çözümünde ilk akla gelen kişilerdi. Osmanlı hikametleriyle yabancı tüccarlar arasında köprüyü Yahudiler kurmuştu. Ayrıca Rumlarla birlikte tercümanlık alanında başarılı oluyorlar ve bu işi kuşaktan kuşağa sürdürüyorlardı. Yahudiler gümrük işlerinde de ustaydı. Yabancı tüccar ve kaptanlar ticarette gümrük işlerini halletmek için Yahudilerden yararlanıyorlardı. Venedikliler ve Osmanlılar arasında gerek barış gerekse barış dışı gerginlikler sürecinde Yahudilerin aracılık işlevleri sürüyordu. Bunda Yahudilerin finansman güçleri kadar bürokratik işlemlere deneyimleri ve sarayı yakınlıkları yani sarayda hekimbaşı cerrah olabilmek aracılığı ile rol oynuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'na yaşayan Yahudiler tarımla da meşgul olmuşlardı. 1907'de Manisa'da Yahudilerin bağcılıkla ilgilendikleri tespit edilmiştir. 19. yüzyıl başlarında Jakob Politi adlı bir Yunanistan göçmeni Yahudi Manisa'daki çiftliğinde kök boyası bitkisi ekmiştir. Selanik civarında Yahudilerin büyük bağ alanları vardı. 1896 yılında Alliance Israelit Yafa'da bir tarım okulu açma fermanı almıştır. 1887'de Çarlık Rusya'sındaki baskılar nedeniyle göç eden Türk uyruklu Yahudiler, Aydın'da Romanya'dan göç eden Türk Yahudileri Eskişehir civarında çiftçilikle uğraşmışlardır. 1904'te alınan bir fermanla Akhisar'da Alliance Israelit'in kurduğu 25 bin dönümlük bir çiftlikteki tarım okulu, çevre köylerde tarımla ilgili yeni bilgiler sağlamıştır. B. Devlet hizmetinde Yahudiler. Yahudiler, Osmanlı döneminde askerinden müzisyenine, dansçısından doktoruna, ittihatçısından sanatçısına kadar devletin çeşitli kademelerine hizmet vermişlerdir. İçlerinde sedaret kaymakamları, paşalar ve istiklal madalyasına sahip askerler vardı. İzmirli Leon, Mecidiye'nin birinci sınıfına sahipti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Paris konsolosluğu görevinde bulunmuştu. Kanuni Sultan Süleyman'ın hekimi Yasef Hamon'un oğlu Moşe Hamon, 1. Selim'in hususi tabibi de olmuş ve Mısır seferine katılmıştı. Yahudi Kanuni döneminde tabiplik yapmış Yosef Yahya ve Avram Mirgas'tan Yasef Yahya, İran seferine katılmış ve savaş alanında öldürülmüştü. Salomon Abenyaeş, 3. Murat'ın, Portekiz kökenli Daniel Fonseca, 3. Ahmet'in danışmanlığı görevlerinde bulunmuşlardı. Osmanlı yetkilileri ordu hizmetindeki Yahudilerden memnundu. Harbiye Nazırı Enver Paşa özellikle Edirne'deki Yahudilerin telsiz telgraf hizmetlerini övmüştür. Ayrıca birçok Yahudi tabip subay Osmanlı ordusuna görev yapmıştı. Örneğin İlya Cohen, Humayun ve Bahriye Hastanesi'nde koramiraldi. Koramiral İzak Molho, Bahriye Sıhhiye Müfettişi, Korgeneral Jacques Nisim, Selanik'te operatör, Tümamiral Menteş Galimidi de Bahriye Sıhhiye Komisyonu reisliğine ulaşmış olarak yüksek rütbeli tabip subaylar arasında yer almaktaydı. Ayrıca daha birçok albay ve üst rütbeleri sahip Yahudi doktor vardı. Örneğin Albay İlyas Bey Modiano Selanik, Albay Viktor Bey Galimidi Deniz Kuvvetleri Sağlık Muayene Komisyonu Başkanı, Yarbay İshak Bey Levi Üsküp, Yarbaylar Bohor Bey Alfandari, Yakob Bey Sorujon, Binbaşılar Jacques Bey Yerushalmi, Deniz Hastanesi'ne baş eczacı, Avram Bey Galimidi, 1877-1878 Rus Harbi esnasında Gazi Osman Paşa'nın hizmetinde bulunmuştur. Miri Miran rütbeli sivil hakim Jacques Paşa Mandil, hekim olmayan ve Deniz Bakanlığı Tercüme Bürosu Müdürü, Deniz Albayı Moiz Bey Dalmedico, Bahriye Yüzbaşısı Sami Bey Günsberg, sivil olarak çalışan Günsberg, Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün diş hekimliği yapmıştır ve bazıları. Doktor Yaşar Dert Savar, yani Yeşua Leventer, Van, Giresun ve Safranbolu, 1975-1985 arasında devlet hastanelerinin başhekimini yapmıştı. Esasen Yahudilerin tıp alanındaki katkılarının Osmanlı İmparatorluğu'na çok daha eski bir maziye dayandığı görülmüştü. Örneğin gene Salomon Nathan Eskenazi, Eliezer Eskendari Ben Meniste 1582, Naftali Ben Mansur da Osmanlılara tıp alanında hizmet vermişti. Eliezer Eskendari, Mısır valini yapan Sinan Paşa'nın doktoruydu. Doktor Sigmund Spitzer, tıbbiyede anatomi profesörü, Sultan Mecid'in doktoruydu. Yahudilerin askeriye katkısı yalnız tıp alanıyla sınırlı kalmamıştır. Örneğin Yahudi asıllı Halil Paşa, David Pace, 3. Murat ve 3. Mehmet dönemlerinde yaşamış ve sedaret kaymakamlıklarında bulunmuştu. 3. Murat'ın kardeşiyle veren Halil Paşa, Ester Kira'nın öldürmesini önlemediği için azledilmişti. Diğer bir Yahudi asıllı paşa da Macar Mahmut'tu. Mahmut Emin adını alan Kırım ve Karadağ savaşlarıyla albay rütbesine yararlık göstermiş, 1877 Rus seferinden sonra Rodos'a sürülmüştü. Yahudilerce tersane hahamı olarak bilinen, 2. Mahmut zamanında yaşamış olan Hoca İshak Efendi ise İslam'ı seçmişti. 1815'te Mühendisane-i Berr-i Hümayun'da matematik öğretmeniydi. Matematik, fen, bahriye konularına on eser bırakmıştır. Türkçe'ye giren bilimsel tanımların yaratıcısıdır. Kurtuluş Savaşı'nda Yahudiler mücadeleye sessiz kalmadılar. İsimleri tespit edilemeyen çok sayıda Yahudi bu topraklar için savaşıp ölmüştü. 1314 tevellütlü Bursalı Yasef oğlu Salomon Baruh, 174. Alay, 2. Tabur, 7. Bölüm takım komutanıydı ve İstiklal Madalyası'yla tatip edilmişti. Ayrıca Bahriye binbaşısı Yasef Gabay ise Ertuğrul faciası 1892 kurbanlarındandı. Kore'deki başarıları nedeniyle 1954'te bronz star alan 3 teğmen arasında Hayim Ben Basat da vardı. Osmanlı Yahudilerinden konsolosluklara görev yapmış olanlar, konsolos veya konsolos vekili arasında yer alan bazı isimler şunlardı. Nissim Gürcü, Napoli 1896, İsrail Cohen, Cenevre 1896, Moise Hananel, Sunna Trieste 1896, Nissim Roditi, Napoli, Marsilya, Batum, Anvers, Patras 1899-1900, Marco Cohen, Cenova, Cenevre, Nis 1901-1904, Cemil Gürci, yani Şirek ve Köstence, Wolf Lövenson, Köstence 1912 ve bazıları. Yahudiler dışişleri kadar adliye, marif, maliye ve belediye gibi etkin alanlarda görev almışlardı. Fethi Franco Bey, 1893-1896 yılları arasında Osmanlı İstatistik Umum İdaresi'nin müdürlüğünü yapmıştır. Avram Farhi, Matbuat Müdürlüğü, Boston Şehbenderliği, İshak Taranto, Harbiye Nazareti Dava Vekilliği, Avram Badi, Ticaret İşleri Müdürlüğü, David Molho, Divan-ı Hümayun Mütercimliği, Jacques Abravaya, Muhaberat-ı Ecnebiyya Danışmanlığı, Haskiya Sason, Bağdat Ecnebi İşleri Müdürlüğü ve Meclis-i Mebusan Üyeliği yapmışlardır. 1933'te Atatürk tarafından Portekiz konsolosu olarak tanınan Jacques José Abravanel 1906-1993 yılları yaşamıştır. Ölümüne dek Portekiz Fahri konsolosu olarak görev yaptı. Abravanel'e 1992'de Portekiz Devlet Başkanı tarafından Çırağan Sarayı'ndaki dönemde Denizci Henry Liyakat Madalyası verildi. Abravanel ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda insanlığa katkılarına ötürü 2. bir madalya aldı. 1896'dan itibaren Hilal-i Ahmer ve Kızılay'a hizmet eden çok sayıda Yahudi vardı. Castro kurucularındandı. Kurucular ve yöneticiler arasında Benzonana, Castro, Fernandez, Hayim Nahum, Vitali Kamhi, Avram Amato bulunmaktaydı. Adliye işlerinde Haski El Gabay, Üsküdar Hakimi, Muiz Zeki Albala, Samsun Ticaret Mahkemesi Başkanı, Siros Savcısı, Manastır Merkez Savcısı, İshak Ferreira, Adliye Bakanlığı Ceza İşleri Müdür Yardımcısı. Maliye hizmetlerinde İlyas Şaki, Eğitim Denetleme Komisyonu üyesi, Moise Fresco, İstanbul Resmi Okulları Fransızca Müfettişi. İstanbul Darülfünun yani üniversite şubelerinde Tıp Pepo Akşoti, Samuel Abravaya Marmaralı, Koramiral İlyas Cohen. Hukuk Mişon Ventura, Moise Cohen, Leon Schönmann. Edebiyat Avram Galante, Yakub Habib Metafizik. Fen Doktor Samuel Sion. Yüksek mekteplerde Harbiye, Hendese-i Mülkiye, Yüksek Ticaret, Darül Muallimin, Maliye Mekteplerinde birçok Fransızca, Fen ve Vaaz Öğretmenleri, Veteriner Mektebinde ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde Ordinarius Profesör Samuel Abravanel, Orman, Tarım ve Ticaret Hizmetlerine Nisim Acıman, Manastır Vilayet Orman Müfettişi, İshak Levi, Adana Vilayeti Tarım Müfettişi. Sağlık hizmetlerinde, yüksek sağlık kurullarında, karantinada, akıl hastanesinde birçok Yahudi doktorlar, posta ve telgraf hizmetlerinde David Sarfati, Beyrut Telgrafhanesi Müdürü, Elia Romano, Brodos Postanesi Müdürü görev yapmıştır. İstanbul ve Ankara Üniversitesi'ne görev alan ve Nazi rejiminden kaçarak Türkiye'ye gelen yabancı Yahudi profesörlerin 1935'teki sayısı 50'den fazlaydı. Bunların yönettiği kürsüler şunlardı. Bakteriyoloji, sıhhat, oftalmoloji, dış tababeti, biyolojik kimya, jinekoloji, patolojik anatomi, fizyoloji, radyoloji, cilt hastalıkları, ticaret hukuku, Roma hukuku, beynelmiler hukuk, psikoloji, doğu illeri, genel fizik, astronomi, genel kimya ve bazıları. Yahudiler Osmanlı Meclis-i Mebusan'da da yer almışlardır. Avram Acıman, 1. Mebusan Meclisi'nde İstanbul'u temsil etmiş, Menahem Salah Bağdat, Davichon Levi Yanya, Ziver Efendi de Saraybosna Milletvekili 1870'inde olmuştur. 1908'in 2. Mebusan Meclisi'nde Vitali Faraci İstanbul, Emanuel Karasso Selanik, Nisim Masliyah İzmir, Haskia Sason Bağdat Mebusidler. Davichon Carmona ve Behor Eskenazi Ayan Meclisi'ndeydi. Müderris Michon Ventura, mütarekenin Mebusan Meclisi'ne İstanbul Mebusluğu yapmışlardır. Nisim Masliyah en önemli görevini Selanik Ticaret Mahkemesi'nde azalık olarak yapmış, Selanik'te İttihat ve Terakki'ye dahil olarak Selanik Polis Mektebi ve Kapitülasyonlar Muallimliği görevinde de bulunmuştu. İttihat ve Terakki gazetesini yönlendirenler arasında bulunan Masliyah, meclis mebusana 3 kez girmişti. Bir diğer ittihatçı Albert Ferit Aseo'ydu. Jön Türklerle yakın ilişkisi olan ve Osmanlı Bankası Selanik Şubesi'ne çalışan Aseo ancak meşrutiyetin ilanından sonra izlenmekten kurtulmuştu. Keza İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin adı Fransızca Meşveret Gazetesi'nin yazarlarından Albert Fouad da yazıları nedeniyle Abdülhamit tarafından suçlanmıştı. Emanuel Carasso, Jön Türk hareketine ilk katılanlardan biriydi. İttihat ve Terakki'nin nüfuzlu kişilerinden biriydi ve Selanik ile İstanbul arasında ilişki sağlamaktaydı. Rafael Benuziu, Selanikli Jön Türklerden'di. Eczacıydı ve haberleşme sağlıyordu. Nisim Russo, Hüseyin Hilmi Paşa'nın yanında çalışmış, Jön Türklere katılmıştı. İhtilal Komitesi'nin önde gelen hatiplerinden'di. Makaleleri İttihat ve Terakki ile İttihat gazetelerine yayınlanan Russo, bu konuda makalelerini Girit'i vermeyiz başlığı altına yazmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasına ve ayrılıkçı hareketlere karşı çıkmıştı. Jön Türk hareketine katılan arasında Avram Galante de vardı. Rodos'taki faaliyet arasında yer alan Galante, 1904'te Mısır'a kaçmak zorunda kalmıştı. Galante, Progres gazetesine yazılar yazmış, diğer Jön Türkler arasında Selanikli Aşer ve Avram Salem kardeşler, Leon Gatenio ve Selanikli'nin tanınmış kumaş tüccarlarından biri olup, bütün servetini Jön Türk hareketine harcayan Samuel Tiyanlı sayılabilir. Cumhuriyet döneminde millet meclisine giren milletvekilleri içinde Samuel Abravaya 5. ve 6. devlerde görev yapmıştı. Abravaya 1935-1942 yılları arasında milletvekili yapmıştı. Türkler ve Yahudiler konusundaki çalışmalar ile ünlü bir tarihçi ve Haziran 1946'da kabul eden üniversite tasarısı imzalardan biri de Avram Galante, Abravaya'dan sonra 7. devre Niğde Milletvekilliği 1934-1946 yapmıştı. Daha sonraki dönemin milletvekilleri ise Salomon Adato'dur. Adato, İstanbul Milletvekili Halk Meclisi'ne girmişti. 1946 genel seçimlerinde Avram Galante ve İbrahim Nom, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarıydı. Salomon Adato ve Yusuf Salmona, yani Yusuf Salman ise Demokrat Parti'nin adaylarıydı. Salomon Adato, Edirne'de doğmuş, bu kentin Yahudi okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a geçmiş, Galatasaray Lisesi'ni Ankara Hukuk Fakültesi bitirmiş ve Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktoru olmuştu. Osmanlı ordusunda 1. Dünya Savaşı esnasında ihtiyat subayıydı. Salomon Adato bir uçak kazasında öldü. 1946'da komünistlerin oluşturduğu Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'nin kurucusu diş doktoru Habil Amato'ydu. Habil Amato'nun dul eşi bu hareketin yüzeysel ve entelektüel düzeyde olduğunu belirtmiştir. 1954'te Henry Soriano, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili, 1957'de de İshak Altabef ve Yusuf Salman, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili olmuşlardır. Ayrım sonu. Sayfa 190.